Ayrım 6, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 63. Ama genç adam onu dinlemiyordu, içine dönük gözleri, kulakları, ruhundan başkasına bakmıyor, görmüyordu başkasını. Ve acele ediyordu, yarası canını acıtmaya başlamıştı. İtiraflarını tamamlayacak zamanı bulup bulamayacağını bile bilmiyordu. Güvenmeden yaşayamam diye söylendi yine. İsa'nın çömezlerine güveniyordum. Öte yandan da ezilenlerin acısı yüreğime öfke dolduruyordu. Yerim neredeydi? Papazların alçalttığı bu İsa'nın yanında mı? Yoksa yepyeni, adaletli, İsa'sız bir dünyada mı? Kiliseye gittim, oruç tuttum, yakardım, Tanrı'ya yakardım. Çabalarım boşa gitti. Tanrı susuyor, karşılık vermiyordu. Zamanla anladım. İnsan yolunu ne duada bulabilir ne de yalnızlıkta. Eskiden vardı bu yol. Yeryüzünden gökyüzüne çıkıyordu. Ama şimdi gerçek değil. Bizi yeryüzünden uzaklaştırıyor ama gökyüzüne yaklaştırmıyor. Havada, yarı yolda kalıyoruz. Yeni bir yol açmam gerek diyordum kendi kendime ama başaramadım. Ben de senin gibi aranıyordum muhterem peder. Senin gibi umutsuzdum. Sinirlenmeye başlayan peder Yanaros, ben umutsuz değilim dedi. Dostum, ben yerimin nerede olduğunu biliyorum. İsa'nın içinde, papazların ne yaptığını da merak etmiyorum. Peki ama İsa siz rütbetli efendimize yetmiyor mu? Kızma muhterem peder dedi papaz yalvarırcasına peder Yanaros'un dizine dokunup. Altın giysileri, geceleri yeryüzünün güçlüleriyle şölenlerde eğlenebilmesi için yapılan saraylarıyla İsa'nın bugün içine sokulduğu kılık bana yetmiyordu. Yoksul, yalın ayak, aç, ezilmiş bir İsa arıyordum. Müritlerinin Emaus'u. Emaus, İsa'nın dirilişinden sonra ilk kez göründüğü yer. Kudüs yakınında bir kasaba. Çevirmenin notu. Yolunda rastladıkları gibi bir İsa. Benim aradığım Emaus'un İsa'sıydı. Bulamadığım oydu. İşte bu yüzden acı çekiyordum. Anlıyor musun peder Yanaros? Söylediklerini derinden, yüreğinin kırılması pahasına kendi içinde yeterince duymuş muydu acaba? Şimdi peder Yanaros bu soluk yüzü içiyordu sanki. Yüreği delicesine atıyordu. Bu beklenmedik konuk da kim diye düşünüyordu. Kim gönderdi onu bana? Tanrı mı, şeytan mı? Ayırt edemez oldum. Söylediklerini derinden, yüreğinin kırılması pahasına kendi içinde yeterince duymuş muydu acaba? Belki de seni anlayamayacak kadar yaşlı olduğumu sanıyorsun dedi o inatçı havasıyla. Şunu unutma, 70 yaşında olsam da gençliğin bütün acılarını ben de bilirim. Anlat, aradığın İsa'yı buldun mu? Nasıl buldun? Sırrın bu mu? Şimdi sen acele ediyorsun muhterem peder dedi genç adam gülümseyerek. Ama ben... Sözünün sonunu getiremedi. Susamıştı. Peder Yanaros ona bir bardak su verdi. Suyu içtikten sonra genç papaz, ''Bu uğursuz kitapları yüklenip bir manastıra girdim işte.'' dedi. ''Kandilini neden bütün gece yanık bırakıyorsun?'' diye soruyorlardı öbür papazlar. ''Yakarıyorum. Karanlıkta dua edemez misin? Korkuyorum.'' diyordum. ''Işığı söndürür söndürmez iblisler karşıma çıkıveriyor. Zaman zaman peder Arsenios'u görüyordum. Aramızda konuşuyorduk.'' İşlediği tahtadan söz ediyor, bunun tahta değil de ruhu oyduğunu söylüyordu. Ben de çıplak ayaklı İsa'dan söz ediyordum. Derken bir gece, şükürler olsun, bir gece, genç adamın dudaklarında asılı kalan peder Yanaros, ''Gerçeğin ışığını mı gördün?'' diye sordu. ''Nereden biliyorsun muhterem peder? Gözlerinden okuyorum yavrum.'' Sonra, ''Gerçeğin ışığını gördüm. Hücremden çıktım. Paskalya yortusuydu.'' Keşişler yemekhanedeydiler, et yiyip şarap içiyorlardı. Tabağımı kırıp şarabımı devirdim. ''Kalkın ayağa'' diye haykırdım. ''Siz kollarınızı kavuşturup oturduğunuz sürece dünya yıkımlara sürükleniyor. Benim istediğim tütsü, dua ve et değil.'' diyor Tanrı. ''Bütün manastır harekete geçsin. Mucize yaratan ikonaları yanımıza alıp yola çıkalım. Bugün dua etmek yeterli değil. Açın kilerlerinizi, ekmeğinizi yoksullara dağıtın.'' İsa'nın sevgi, adalet ve barış sözlerini söyleyerek yeryüzüne yayılın dedim. Sonra Benediktos ve Avvakum adlı iki güçlü papaz beni yaka paça sürükleyip bir hücreye soktular. Ertesi günde bir sandala bindirip kutsal dağdan kovdular. Peder Yanaros genç adamın elini sıktı. Tanrı'ya şükürler olsun dedi. İyi ki seni çarmıha gelmemişler. Sonra korkma Peder Yanaros. Hazreti İsa benimle konuşmak üzere ikonasından indiğinde korkmadım. Şimdi neden korkacakmışım? Sonra dağa çıktım. Şaşkına dönüp aralıksız iskemlesi üzerinde geri çekilen peder Yanaros, "Partizan!" diye haykırdı. "Görüyor musun, korktun!" dedi genç adam acı acı. "Evet, gerçeğin ışığını gördüm ve dağa çıktım, partizanlara katıldım." "İyi ama onlar Tanrı'ya inanmıyorlar!" diye haykırdı peder Yanaros. "Tanrı'yı tahtından indirdiler, onun yerine geçtiklerini söylüyorlar. Oysa tanrısız ne dünya yaratılır ne de yönetilir. Sen de onlara gittin ha, bana açmak istediğin büyük sır bu muydu? Benim aranıp durmam çok daha iyi." Genç keşiş peder Yanaros'un eline yapışıp öptü. "Muhterem peder," dedi, "sinirlenme. Doğru, partizanlara katıldım. Tanrısız, yeryüzünün temelden yoksun kaldığını biliyorum. Ama adalet olmadan da yeryüzü yönetilemez. Sözlerime kulak ver. Sana büyük bir sır açıklayacağım. Bu sır beni kurtardı. Belki seni ve daha birçoklarını da kurtaracak. Kim bilir, belki partizanların uğrunda savaşıp can verdikleri ideali de kurtarır. Ruhunu yatıştır Yanaros. Sabret ve beni dinle." Yakıcı bir ateşi andıran genç keşişin soluğunu elinin üstünde hala hisseden peder Yanaros, "Peki, peki, seni dinliyorum," dedi. Genç adamın yüzü iyice coşmuştu. Duygulandırıcı kalın sesi varlığının derinliklerinden yükselir gibiydi. Önemli an gelip çatmıştı, itirafın en güç anı. "Hatırlıyor musun, muhterem peder," dedi tatlılıkla, "İsa acılarını dindirip avunmak için gökyüzüne yükselmeden önce havarilerine büyük bir söz vermişti. Size bir avutucu göndereceğim. Gerçeğin ruhunu bile bu avutucu geldiğinde hepinizi gerçeğe uygun olarak yönetecek." Papa 16. Jandan, çevirmenin notu, diye. Genç papaz sustu. Soluğu kesiliyordu. Eğildi. Peder Yanaros'un gözlerinin içine baktı. "Hatırladın mı?" diye sordu yeniden. "Kim hatırlamaz?" dedi peder Yanaros sinirli sinirli. "Nereye varmak istiyorsun?" Genç papazın sesi korku ve neşeyle çınlıyordu. Peder Yanaros'un kulağına eğildi. "Öyleyse dinle peder Yanaros. İşte büyük sır. Bunu sana söylüyorum." Peder Yanaros ürperdi. Büyük çaba harcıyordu ama yine de korkuyordu. Avutucu geldi. Peder Yanaros önünde bir aslanın dikildiğini görmüşçesine geriledi. "Geldi mi? Yeryüzüne mi geldi?" diye haykırdı. "Bir insan gövdesiyle, bir at taşıyarak geldi yeryüzüne. Nedir adı?" Papaz dudaklarıyla peder Yanaros'un kulağına değecek kadar yaklaştı. "Lenin." Peder Yanaros elini şakaklarına götürdü, çatlamasını önlemek istercesine bütün gücüyle sıktı. "Lenin mi?" dedi sonunda, ellerini ağır ağır yüzünden çekerek. "Lenin mi?" birden kendisini seyreden papaza dehşetle baktı. "Lenin" diye yineledi papaz sakince. Peder Yanaros karşılık vermek üzere ağzını açtı ama keşiş yalvarırcasına uzattı ellerini. "Karşılık vermekte acele etme muhterem peder," dedi. "Önce beni dinle. Senin gibi beni de şaşkına çevirdi bu ışık. Işık hep böyledir, bilmez misin? İnsan yüreğine saplanan bir mızraktır. Beni yaraladı, baş kaldırdım. O güne kadar inandığım gerçekleri savunmak istiyordum. Ama ışık yavaş yavaş aklıma yükseldi, anladım." Peder Yanaros, genç keşişin konuşmasını sürdürmesine fırsat vermedi. Burun delikleri öfkeyle kabarmıştı. "Avutucu Lenin mi?" diye haykırdı. "Bizi o mu kurtaracak? O ha?" "Evet ihtiyar, bağırma. Işığın bir mızrak gibi sana da saplandığını görüyorum. Beni dinle, seninle sakin sakin açık açık konuşacağım. Anlayacaksın. Piskoposlar ve keşişler arasında yaşadım. Tek başıma yaşadım. Partizanlar arasında yaşadım. Döngüyü tamamladım." "Ve avutucuyu partizanlar arasında buldun ha?" dedi peder Yanaros alaycı bir sesle. "Avutucuyu partizanlar arasında buldum," diye sakin sakin karşılık verdi keşiş. "Ama onlar avutucuyu kimin gönderdiğini bilmiyor. Ona Lenin diyorlar. Görevinin ne olduğundan da haberleri yok. Yepyeni, daha iyi bir dünya yaratmak için geldiğine inanıyorlar. Oysa yaratmak için değil, yok etmek için geldi. Ardından gelmesi gerekene yol açmak üzere bu koşuşmuş dünyayı yok etmek için." "Ardından kim gelecek?" "İsa. İsa gelecek peder Yanaros. Gelecek ve partizanların başına geçecek. Bir daha da çarmıha gerilmeyecek, bizi öksüz, haksızlıklarla baş başa bırakıp gitmeyecek artık. Gökyüzü ve yeryüzü birleşecek bundan böyle." "Benim istediğim de bu. Hayatım boyunca aynı şeyi. Yeryüzüyle gökyüzünün birleşmesini diledim. Ama yolunu bir türlü bulamıyorum. Acı çekmemin nedeni de bu." Ben de sana yol göstermek için geldim muhterem peder. Genç yaşımda kılavuzun olduğum için beni bağışla. Ama sana kılavuz olan ben değilim. Gençliktir. Bu akşam gençlik senin hücrene girdi, sesleniyor. Bizimle gel diyor. Peder Yanaros somurdanarak başını önüne eğdi. İçi kaynıyordu. Sustu ama konuşmadı. Genç adam ona doğru eğildi, ihtiyar ensesinde ve kulağında yakıcı soluğunu duydu onun. ''Bizimle gel.'' diyordu keşiş, sakin ve baştan çıkarıcı bir sesle. ''Şimdilik sayımız az. Maya da bizim gibi bir avuç değil midir? Ama bu bir avuç bütün hamuru kabartmaya yeter, hamur ekmek yolu verir.'' Peder Yanaros başını kaldırdı. ''Bu haberi partizanlara verdin mi?'' Başlangıçta sustum. Utanıyor, sırrımı herkese açmak istemiyordum. Onlarla yaşıyor, onlarla omuz omuza savaşıyor, gücüm yettiğince dünyanın yıkılmasına katkıda bulunup İsa'ya yol açmak için öldürüyordum da. Ama konuşmuyordum. İçimi paralayan bu sırrı kendimde gizliyordum. Bir sabah varlığımın derinliklerinden bir ses yükseldi. ''Bu adamlar nefret dolu.'' diye haykırdı bu ses. ''Öldürüyor, ölüyorlar. Umut besliyor ve nedenini bilmiyorlar. Sen biliyorsun.'' ''Kalk, konuş onlarla.'' Yerimden kalktım, bir kayanın üstüne çıktım. Tepeden tırnağa silahlı, göğsü fişeklerle örülü, 50 kadar sakallı adam çevreme toplandı. Hat çıkardım, kahkahayı koyverdiler. Yüreğime zırh geçirdim. Onları aydınlatmak için konuşmaya başladım. Ama iki sözcükten çok söyleyemedim. Bir kahkaha, ıslık, küfür tufanı koptu. ''Din bir bataklıktır, halkın afyonudur. Alçak satılmış, atın dışarı, atın dışarı.'' Beni dövdüler, ellerinden kurtulup kaçtım. Başka bir dağa çıktım. Orada da aşağılandım. Dayak yedim. Öldürülme tehdidiyle karşılaştım. Ama Tanrı bana yardım ediyor, ellerinden kurtulabiliyordum. Bu gece, Peder Yanaros'un alnından oluk gibi ter akıyordu. Yerinden kalktı, serinlemek için alnını pencereyi kaplayan tellere dayadı. Tuhaf ışırtılar, bir gece kuşunun yumuşacık uçuşu, bir çakalın mutlu ulumasıyla doluydu kopkoyu karanlık. Çakal yiyeceğini yemiş, karnı doymuştu. Peder Yanaros başını kaldırmış, gökyüzünün bir parçasını ve üç iri yıldızı görüyordu. Ay doğmuştu, daha küçük yıldızlar solgunlaşıyordu. ''Evet,'' dedi genç keşiş. Lambanın ışığı azalıyordu, gaz kalmamıştı. Kararan fitil cızırdadı, hücre karardı, cılız ışığıyla raks eden ayakları ve daha alttaki korları aydınlatan kandil, Aya Konstantin'in önünde yanmaktaydı. Peder Yanaros Aziz'e baktı, içine güven geldi. Yüreğinden ağır bir yük kalkmıştı, güldü. ''Sen de Anastenarideslerdensin, Nikodemos kardeş,'' dedi ikonayı göstererek. ''Hepimiz kor üstünde gezinen yengeçler gibiyiz, şarkı söylüyoruz. Şarkı mı söylüyoruz, yoksa haykırıyor muyuz pek bilmiyorum ya. Sen buna ışık diyorsun, bense kor ama ikisi de aynı şey.'' Genç keşiş kaşlarını çattı, bir karşılık bekliyor, Peder Yanaros kendisiyle alay ediyormuş gibi geliyordu. ''İyi değilsin,'' dedi. ''İyi değilsin, insanlara acıman gerekir.'' Peder Yanaros kızdı. ''Delikanlı, en yüce şeyin iyilik olduğunu mu sanıyorsun?'' ''Evet.'' ''Değil işte, en yüce şey özgürlüktür, daha doğrusu özgürlük uğruna verilen savaş. Sevgi değil mi?'' Peder Yanaros duraladı. ''Hayır,'' dedi sonunda. ''Özgürlük uğruna verilen savaş. Öyleyse neden vaazlarında hep aynı şeyi, sevgi sözcüğünü söyleyip duruyorsun?'' ''Sevgi son değil başlangıçtır. Harekete geçmesi için halkı sarsmak gerektiğinden. Sevgi, sevgi diye haykırıyorum boyuna. Tek başıma ya da Tanrı ile konuşurken sevgi demiyor, özgürlük uğruna savaş diliyorum. Sevgiden de kurtulmak istiyor musun?'' Peder Yanaros yeniden duraladı, şakaklarına kan doldu. ''Beni sorguya çekme,'' diye haykırdı. Yine de karşılık vermekten kaçınmaya utandı. ''Sevgiden de,'' dedi tatlılıkla. Keşiş ürperdi, ürkmüştü. ''Peki ama o zaman özgürlüğe yüklediğin görev nedir?'' Peder Yanaros titreyen bir sesle, ''Özgürlük,'' dedi, ''özgürlük bir hedefe yönelmez. Yeryüzünde de özgürlüğe rastlanmaz. Yeryüzünde rastlanan tek şey, özgürlük uğruna verilen savaştır.'' Erişilmeze erişmek için savaşıyoruz. İnsan bu yüzden hayvanlıktan kurtuldu. Ama yeter bu kadarı. Avutucu Lenin, çıplak ayaklı İsa, partizan başlı İsa, hepsi birbirine karışıyor. Aklım bunların arasında bir türlü yolunu bulamıyor. Ya yüreğin? Yüreğimi o geveze karıyı bırak, güç sorulara karıştırma. Hep aklın tersine yol alır. İzinden gitmek için yere sağlam basmak gerek. Benim durumum hiç öyle değil. Bir an sustu, sonra bütün bunları dedi, Tanrı'ya aktaracağım. Bakalım ne diyecek. Ben kendisiyle konuştum bile dedi keşiş. Kabul etti. Tanrı her ruhu ayrı tartar ve her birine kurtarıcı karşılığını verir. Bakalım bana vereceği karşılık ne olacak? Yolumu bulma sırası bana geldiğinde bu yolu sonuna kadar izleyeceğime yemin ediyorum. Özgürlüğe kadar mı diye sordu keşiş. Alnının yeniden tere bulandığını hisseden Peder Yanaros, özgürlüğe kadar dedi. Demek istediğim ölüme kadar. Keşiş kapıya döndü, gidiyorum dedi. Peder Yanaros ona baktı. İri mavi gözleri alacakaranlıkta parıldıyordu. Sol eliyle yarasını tutuyor. Acı çekiyor gibiydi. Peder Yanaros bu genç keşiş için sevgi, acıma ve hayranlık duydu. Benim oğlum bu delikanlı olmalıydı diye düşündü. Öbürü değil. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Yolun beni kim bilir nereye götürecek. Manastırlardan atılıyorsun, dağlardan kovuluyorsun, ovaya indiğinde kovalanıyorsun. Nereye gideceksin? Ele geçmez bir kalem var muhterem peder. Ben orada oturuyorum. Nedir bu kale? Hazreti İsa. Peder Yanaros İsa'yı unutup hangi kale diye sorduğuna utanarak kızardı. Korkmamı gerektiren bir şey kalıyor mu dedi keşiş gülümseyerek. Hayır dedi Peder Yanaros. Genç adam eğildi, Peder Yanaros'un elini öptü, kapıyı açtı ve gecenin karanlığında kayboldu. Eşikte duran Peder Yanaros onun karanlıklara karışıp erimesini izledi. Bir şey düşünmüyor, gecenin havasını içine çekiyordu. Canı uykuda istemiyordu. Kutsal çarşamba günüydü, o akşam ayin yoktu, özgürdü. Kulak kabartıp yoldaki çakıllar üzerinde keşişin uzaklaşan ayak seslerini dinliyordu. Birden yüreğinden hançerlenmiş gibi oldu. Benden uzak dur iblis diye bağıracaktı, ağzı kuruduğundan ses çıkaramadı. Korkunç bir kuşku kafasından içeri sızıvermişti. Ya bu adam, bu keşiş, günah eğiliminden başka bir şey değilse? Peder Yanaros, kurnaz şeyin insanları saptırmak için bin ayrı biçime bürüneceğini çok iyi biliyordu. Yıllar önce Aynaroz'da tombul yanaklı bir oğlan kılığında manastırların çevresinde dolaşırken görmüştü. Burada, Castello'da, omzunda testiyle çeşmeye giden güzel bir kadın oluyordu. Boynuzlu ve kıllı, alevlerle kaplı olarak gerçek yüzüyle göründüğü çağlar çok geride kalmıştı. O da gelişime ayak uydurmuştu. İşte bu gecede göğsünde demirden bir haç, tanrı tutkusuyla dolu saf bir keşiş kılığında hücresine girivermişti. Allak bullak ve öfkeli söylediklerini hatırlıyordu. Lenin avutucudur. Haksızlık yeryüzüne saçılmaya başladığında Tanrı yolu hazırlamak üzere onu gönderdi. Nasıl mı? Yeryüzünü yok ederek. Böylece yarının İsa'sının yolunu açacak. Hayır, hayır, bunu kabul edemem diye haykırdı Peder Yanaros karanlıkta. Kurnaz şey, kusursuz bir ustalıkla bizleri baştan çıkarmak için gerçekle yalanı birbirine karıştırıyor. Evet, yeryüzü eşitsizlik ve haksızlık dolu. Tanrı'nın elinden kurtulup şeytanın eline düşmüş. Yok olması gerekiyor. Ama kim yok edecek? Buruşuk alnında yeni ter taneleri belirdi. Bir türlü beceremiyorum diye içini çekti. Gerçekle gerçek olmayanı birbirinden ayırmayı bir türlü beceremiyorum. Kafam kocadı, bedenim kocadı. Dayanacak halde değilim. Yeryüzünün acısını derinleştirme işini benden daha gencine bırakmalı. Aynaroz Dağı'nın görüntüsü eski bir ikona gibi gözlerinin önünde canlanıverdi. Üstündeki gökyüzü mavi değil, altın sarısıydı. Altında yemyeşil, papatyalarla örülü bir tarla uzanıyor. Ortasında, tepelerinde bayrakları dalgalanan dört kuleli bir beyaz manastır yükseliyordu. Bu kulelerden birinin üstünde bir melek, öbüründe bir kartal, üçüncüsünde beyaz bir boğa, dördüncüsünde de bir aslan duruyordu. Manastırın avlusunda bir ağaç yeşeriyor, çiçeklerle kaplı bu ağacın altında inzivaya çekilmiş bir keşiş, gözlerini kapatıp başını kaldırmış kulak veriyordu. Her çiçekli dala kırmızı boyunlu beyaz bir kuş konmuştu. Kuşların hepsi de gagalarını açmış ötüyorlardı. Gagalarından gök mavisi bir şerit sağılıyor, şeritte ötüşerek söyledikleri şarkının sözleri okunuyordu. Yalnızlık, yalnızlık, yalnızlık. Yalnızlık, yalnızlık deniyordu şeritte. Başka söz yoktu. Peder Yanaros içini çekerek ellerini kavuşturdu. Farkına bile varmadan kendi kendine aynı şeyleri mırıldandı. Yalnızlık, yalnızlık, yalnızlık. Ne büyük bir rahatlık, ne büyük bir huzur, kusursuz bir birliktelik. Tanrı geliyor, görüyorsun, uzun süre senden uzak kalıp sonunda kucağı armağanlarla dolu yabancı ülkelerden gelen bir baba gibi yanına oturuyor. Peder Janoros görüntüyü unutmamak için gözlerini kapadı. Rahatlık, huzur, Tanrı böyle olmalı, hayatta neden savaşın vermeli? Tanrı hepimizin üstünde değil mi? Yeryüzünün dümenini o tutmuyor mu? Yolu biliyor, nereye gittiğimizden haberi var. İnsanoğlu, sen Tanrı'nın ortağı değil, onun uşağısın, peşinden yürü. Bu düşünce dizisinin sonuna vardığında Peder Janoros öfkeyle başını salladı. Benden uzak dur iblis diye haykırdı tükürerek. Benim görevim Castello'da. Bütün benzerlerim gibi ben de burada savaşacağım. İnsanoğlunun kurtuluşunu çölde bulduğu çağlar geride kaldı. Bugün yeryüzü bizim Teb'imizdir. Teb, Mısır'ın üç bölgesinden Yukarı Mısır diye de adlandırılan ilki. İlk Hristiyanlar bu bölgedeki çöllerde inzivaya çekilmişlerdi. Çevirmenin notu. Cesaret Peder Janoros. Tanrı bir savaşçıdır. İnsan da. Onunla savaş. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 73.